Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizde Mesnevi Nuriye'den Habbe bölümünden bir ilem okuyacağız. Öncelikle o ilemi bir okumak istiyorum. Daha sonra onun üzerinde inşallah konuşacağız. İlem eyyühel aziz. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah kamili mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mucid, vacibül vücud olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulmetleri vardır. Allah melce ve mencedir. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Allah bakidir. Alemin bekası ancak onun bekası iledir. Allah maliktir. Sendeki mülkünü senin için saklamak üzere satın alıyor. Allah gani-i munidir. Her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Bir paragraflık bir ilem, bir bölüm. Ama Cenab-ı Hakk'ı tanıtan, marifet dersi veren çok kıymetli bir ders. Mesnevi Nuriye'de Risale-i Nur'un fidanlık bahçesi olması hasebiyle İlem eyyühel aziz, İlem eyyühel aziz diye geçen bahisler aslında başlı başına bir ders. Bazıları da Risale-i Nur'un işte sözler, lemalar, şualar gibi sair eserlerde bir risale boyutunda izah edilen ilemler bunlar. İlem eyyühel aziz, ey aziz kardeşim bil demek. Yani aziz olmak istiyorsan bu anlatacaklarımı bilmelisin veya bil ki ey aziz kardeşim diye de anlayabiliriz. Burayı incelemeden, işte analiz etmeden önce şunu ifade etmek lazım. Bizim bütün sıkıntımız, bütün problemimiz, bütün derdimiz Allah'ı tanımamakta. Yani kanser değil bizim en büyük meselemiz. Deprem değil. Felaketler, musibetler değil. Bunlardan daha büyüğü, daha dehşetlisi Allah'ı tanımamak. Mutsuzluğumuzun sebebi nedir? Moralsizliğimizin sebebi nedir? Stres, depresyon, sinir krizi, psikolojik rahatsızlık, etrafımızla dövüşmek, kavga etmek, kırmak, dökmek. Bunların sebebi nedir? Allah'ı tanımamaktır. Zahirde işte çok sebepler söylenebilir. Şöyle oldu da böyle oldu, şöyle oldu da böyle oldu. Ama hakiki ve birinci temel sebep Allah'ı tanımamaktır. İbadetlerimden lezzet alamıyorum. Veya ibadetlerime istikrarlı devam edemiyorum. Veya ibadet etmeye ihtiyaç hissetmiyorum. Sebebi nedir? Allah'ı tanımamaktır. Allah'ı hakkıyla tanıyan kişi, musibetlere karşı öyle metanetli, öyle tevekkülvari, öyle teslimiyetle bir duruş sergiler ki, müminane bir duruştur bu. Dolayısıyla ölüm onu korkutamaz. Kanser, en büyük belalar, musibetler bile ne yapamaz? Onun ayağını ıslatamaz. Ama Allah'tan gaflet eden, Allah'ı tanımayan kişi onların bir zerresinde boğulabilir. Günahlardan çekinmemek, her günahı istediği gibi işlemek veya günahın haram olduğunu bildiği halde terk edememek sebebi nedir? Allah'ı tanımamaktır. Evet, bizim bütün derdimiz, meselemiz Allah'ı tanımamak. Mutlu olmak mı istiyoruz? Psikolojik olarak moral seviyemizin yüksek olmasını mı istiyoruz? En dehşetli hadiselere karşı tebessüm edebilme gibi yüksek ulvi bir iman derecesine mi çıkmak istiyoruz? İbadette istikrarı mı yakalamak istiyoruz? Günahlardan, haramlardan, yılandan, akrepten kaçar gibi kaçacak seviyede bir takva halini mi elde etmek istiyoruz? Sabırlı, şükürlü, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı manada ubudiyetin ruhunu incitmeyecek bir kul mu olmak istiyoruz? Evet, bunun başlangıcında Marifetullah Mektebi'nden ders almak, o rahleden su içmek, ab-ı hayat suyunu, marifet şualarını emmek, içmek gerekiyor. Bu ilemde, bu bir paragraflık bahiste bir marifetullah dersi veriliyor, bize Allah anlatılıyor. Burayı bile hakkıyla anlayabilsek, Risale-i Nur'da baştan sona çok mükemmel tevhid dersleri, marifetullah dersleri var. Her eserde özellikle yer tutan dersler var. Mesela şualarda 7. şua Ayetül Kübra. 3. şua Münacat Risalesi. İşte lemalarda 30. lema Esma-i Sitte. Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddüs. İsimlerinin şerh edildiği ismi Azam Risalesi. Efendim sözlerde 33 pencereli 33. söz örneğin. 22. söz tevhid bahsi. 10. söz bir taraftan haşri, bir taraftan Allah'ı anlatıyor. Hatta Esma-i İlahi'nin tecellileriyle ahiretin varlığını izah ispat ediyor. İlahir, dolayısıyla o geniş dersleri okuma imkanı olmasa, anlama imkanı olmasa bile şu bahsi insan hakkıyla anlasa hayatında mühim inkılaplar, hayata bakış açısında mükemmel bir zaviye, perspektif elde edebilir. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir diyor. Tevekkül, yani vekil tayin etmek. Benim vekilim filancadır demek. Ben ona itimat ediyorum. Ben göremediğim bu işin altından onun kalkacağını, yapamadığım bu işi onun yapabileceğine itimat ediyorum, inanıyorum. Benim vekilim, işte benim şeyim budur. Ama dini literatürde tevekkül Allah'a güvenmek, Allah'a itimat etmek, Allah'ın kudretine, ilmine, rahmetine dayanıp ondan sonra yola çıkmak. Yani fiili dua dediğimiz, işte kulun üzerine tereddüt eden vazifeyi yaptıktan sonra artık bu işi Allah'a havale etmek. Ya Rabbi, ben sana mütevekkilim, ben sana tevekkül ediyorum demek. Bazen artık sebepler de insanın elinden çıkıyor, sebepler de sukut ediyor. Dolayısıyla iman sahibi olan bir kişi naçar kaldığında, ya Rabbi, ben sana iltica ediyorum, sana tevekkül ediyorum. Senden başka melce mence yok. Senden başka bana yardım elini uzatacak makam yok, kimse yok. Yalnız sensin, senden istiyorum ya Rabbi demesi de artık bir tevekkül hali. Şöyle izah edebiliriz. Bir adam işte muhtara itimat ediyor, güveniyor. Ben işte muhtarın adamıyım diyor. Bir adam da valiye itimat ediyor, valiye güveniyor. İtimat ettiği, güvendiği, dayandığı makamın gücü, kudreti, ilmi, işte sıfatları ne kadar nüfuzluysa, ne kadar büyükse o nispette o adam güç kazanıyor. O nispette o adam işte ulaşmak istediği hedeflere, neticelere karşı bir itimadı geliyor. Bir adam da var, reis-i cumhura güveniyor. Bir adam var, işte Kanuni Sultan Süleyman'ın yaveriyim diyor. Buradan kükrese Avrupa titriyor icabında. Ama Kime güvenirseniz güvenin, hangi makama güvenirseniz güvenin, hangi rütbeden medet alırsanız alın. Şu bir hakikat ki 17. sözde üstad geçiyor bu işte meşhur bir ifadesi üstadımızın. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Peki kimi istersin? İsterim. Bir yar-ı baki isterim. Zerreyim fakat bir şems-i sermet isterim. Yani biz fıtraten sonsuz düşmanlarımız olması, sonsuz ihtiyaçlarımızın olması, ebede uzanan ihtiyaçlarımızın olması, işte kalbimizin derinliklerindeki en gizli hatıraları bilecek bir zata ihtiyacımızın olması gösteriyor ki bizim yaramıza Allah'tan başka kimse merhem süremez. Bizim acizlik cerihamızı Allah'ın kudretinden başka hiçbir şey tedavi edemez. Bizim fakir yaramızı Allah'ın gınasından, zenginliğinden başka hiçbir şey merhem olamaz. Evet, mesela örneğin benim validem, aramızda özel bir bağ vardı, özel bir sevgi bağı vardı. Tabii ki her evlatla anne arasında bu vardır. Ama işte ifade edebildiğim şekliyle şunu ifade edeyim. Çok seviyordum yani. Çok görüşüyorduk, çok konuşuyorduk, çok dertleşiyorduk, çok şakalaşıyorduk, çok hemhaldik. Fakat valide zaman geldi, berzah alemine gitti. Şimdi ben annemle görüşmek istiyorum. Ve bu benim için ciddi bir ihtiyaç. Büyük bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı kim karşılayabilir? Bir kere sonsuz bir güç, sonsuz bir kudret olması lazım. Dünyayı yıkması lazım. Yerine ahireti kurması lazım. İşte ebedi hayatı ihsan etmesi lazım. Bütün bedenleri diriltmesi lazım. Ruhlarla buluşturması lazım. Efendim ebedi hayatta, cennette İşte dostlarla beraberlik imkanını yaratması lazım. Bunu kim yapabilir? Allah'tan başka. Ben su içeceğim, işte bulutları kim tahrik edebilir? Ben elma yiyeceğim, bahar gelsin, ağaç meyve versin. Galaksileri, gezegenleri kim çevirebilir, kim döndürebilir? Kaldı ki ebedi hayattaki bir ihtiyacımdan bahsediyorum. Dünyadaki ihtiyaçlarımda da yine Allah'a muhtacım. Öyleyse Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Yani zaten Allah'tan başkasına itimat etsen, güvensen onlar sana 5 kuruşluk fayda veremez. Hasta olduk, ciddi bir hasta diyelim. Hastamız var veya son derece sıkıntılı, zor bir durumda. Doktor ne diyor? Elimizden geleni yaptık, bekleyeceğiz diyor. Hasta ne yapıyor? O zaten bekliyor yoğun bakımda. Peki ailesi, efradı, etrafı ne yapıyor? Onlar da bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Allah'ın o hasta ve hastalık hakkındaki hükmünü bekliyorlar. Yani insanlar aciz. İnsanların elinde bir şey yok. İnsanlar ancak Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısını, şifa kapısını yaptıkları fiili duayla, işte ilaçsa ilaç, ameliyatsa ameliyat, kapıyı dövebilir. Başka da bir şey yapamaz. Bazen bu bile elinizden çıkıyor. Sebepler düşüyor. Mesela bir örnek vereyim. Bizim bir beraber ders okuduğumuz, sohbet ettiğimiz bir abimiz var. O işte ticaret yapıyor, inşaat işleri yapıyor, neyse. Ankara'dan bir tır, ona ait bir tır ve içinde iş makineleri var. İşte paletli makineler var ya, onlardan herhalde 4-5 tane de iş makinesi var. Ankara'dan İstanbul'a geliyor bunlar. Bir yerde ya satacaklar artık veya işte bir inşaat şantiyede çalışacaklar, neyse. O gelirken gece saat 2-3 civarı bu iş adamının bu abimizin telefonu çalıyor. Arayan o tırın şoförü. Diyor ki yanıyoruz. Nasıl olur? İşte tır alev aldı. Arkadan doğru yanıyor. Yani ellerinde olsa olsa bir iki tüp olabilir, yangın tüpü. Tabii söndürememişler. Yanıyoruz abi diyor. İşte ne yapacağız? O demiş yapacak bir şey yok. Çünkü ambulans çağırın desen ambulansın otobanda oldukları için, Ankara'dan da bir hayli uzakta oldukları için ambulansın gelme ihtimali otobana en yakın giriş 45 dakika mesafede falan diyorlar. Yani dolayısıyla bir saatten önce değil. Yapılacak artık çok bir şey yok. Telefonu kapatmış, elini açmış. Ya Rabbi mal senin, mülk senin, ben de senin aciz bir kulunum. Sana tevekkül ediyorum. Senden başka da bu işi, bu şeyi kimseye söylemekte de fazla bir mana yok. Ya Rabbi, yardım et. Çaresiz duruma düştüm. Sen bilirsin, artık ben sana tevekkül ediyorum. 5-10 dakika sonra telefon çalıyor. İşte diyor ki Ömer Bey, biz ne yaptık? Söndürdük. Nasıl oldu? Buradan diyor, bir kamyonet geçiyordu. Arkası yangın tüpleriyle dolu bir kamyonet. Gecenin 3'ü. Geçme ihtimali 1000'de 1, 1000'de 1. Belki daha fazla büyük bir ihtimal. Yani olmayacak bir şey ama Allah, yani hadiseler başıboş değil, her şeyin dizgini Allah'ın elinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hak oraya birini gönderiyor, imdad ediyor, söndürüyorlar. Ama ilginç olan, daha da ilginç olan şu, o yangın tüpü götüren aracın oradan geçme ihtimali çok büyük. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir ihsanı, ikramı, ama ondan daha ilginç olan da şu, bu yangın tüplerini İstanbul'dan adam Ankara'ya satmaya götürmüş. Ankara'daki müşterisi bununla pazarlık yapmaya kalkışmış. Demiş ki hem sipariş yapıyor, veriyorsun, hem pazarlık yapıyorsun. Ben bu tüpleri kalktım İstanbul'dan sana getirdim. Sen işte şu fiyat olur mu, bu fiyat olur mu, pahalı satıyorsun falan. Vermiyorum sana tüp falan demiş. Kızmış, çıkmış. Ve geri dönerken de annesine uğramış. Annesi ona yalvarmış, yakarmış. Sabah git, yok demiş. Her zaman da buraya geldiğimde anneme uğrarım. En az bir gün kalırım. Sabahleyin belki öğlenleyin çıkacakken gece apar topar sanki zincirle boğazımdan çekiyorlarmış gibi çıkmak zarureti hissettim demiş adam. Ve çıkmış. Yani Ankara'ya götürse, bu yangın tüplerini satsa zaten boş tüplerle gelecek. O saatte geçse de faydası yok. Annesine uğradı, annesinde kalsa, hatta yarım saat geç geçse oradan yine bir faydası yok. Ama işte orada o abimizin mütevekkil duruş sergilemesi, Allah'ın işte o yangın tüpü dolu aracı imdadına göndermesine sebep oluyor. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Onun için Cenab-ı Hak, benim kullarım diyor, yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Başkasına değil, gayrısına değil diyor. Allah kamili mutlak olduğundan lizatihi mahbubtur. Allah mutlak kamildir. Yani bütün isimleri, bütün fiilleri, sıfatları, zatı sonsuz kemal mertebe ve derecesindedir. Yani mesela bir düşünün, görmedeki kemal nedir? Biz bu duvardan ötesini, bu binadan sonrasını göremiyoruz. Veya baktığımız zaman denizi görüyoruz, işte adaları görüyoruz diyelim. Ama Bursa'yı göremiyoruz, onun ötesinde İzmir'i göremiyoruz. Cenab-ı Hak bütün mahlukatı, bütün mevcudatı, galaksilerden, gezegenlerden tutun, okyanusun derinliklerine varıncaya kadar ve bizim görmediğimiz şeyleri, her şeyi, hatta kalbimizdeki hatıraları kadar latif ilmiyle oralara kadar sirayet edebiliyor. Biz mesela bir kişinin sesini işitebiliriz. 100 kişi bir anda konuşsa bir şey anlamayız işitsek bile. Ama diyelim ki Amerika'daki bir karıncanın midesindeki feryadı Allah duyuyor. İşte bütün insanların bütün seslerini birden duyuyor. Kalplerindeki bütün arzuları birden duyuyor. Bu işte duymanın da derece ve mertebeleri var. En kemal, hatta kemalin sonsuzu neyse Cenab-ı Hak'ta o var. Mutlak mertebe çünkü. Şimdi böyle olduğundan dolayı Allah zaten sevilmeli, sevilir. Demek ki Allah'ı sevmeyenler Allah'ı tanımayanlardır. Allah'ın rızasını zayi edenler yine Allah'ı tanımayanlardır. Bile bile günah haram işleyenler Allah'ın rızası hoşnutluğu olmadığı halde ramına hareket edenler yine Allah'ı tanımayanlardır. İşte o anda his devreye giriyor, şeytan devreye giriyor, nefis devreye giriyor. Yani bazı şeyleri karartıyor. Tanısa bile işte marifetullah noktasında bir kararma diyelim. Söz konusu, ışıkları bir kapatma söz konusu veya hiç yok, hiç marifet şuaları, şimşekleri o adamın aleminde, dünyasında çakmıyor ki günah işliyor, haram işliyor veya bir musibet ona isabet ettiğinde, maruz kaldığında isyan ediyorsa, şekva şikayette bulunuyorsa Allah'ı tanımıyor. Veya işte bu manalardan ne kadar cürüm işliyorsa derecesi nispetinde Allah'ı tanımıyor. Şimdi Allah'ı tanıma noktasında birkaç misal verelim. Mesela sanat adamları var, sanatçılar var. Onlardan örnek vereyim. Örneğin Michelangelo diye bir adam var. Yani Google'a yazdığınızda dünyadaki en meşhur heykeltıraş kimdir deseniz herhalde onun ismine ulaşırsınız. Şöhretli bir adam. Hazreti Musa'nın heykelini yapmış. Böyle asasıyla ayakta heybetli duruyor. Böyle bakmış, bakmış demiş. Konuş ya Musa demiş. Tabii heykel bu, konuşmaz. Konuşmayınca almış, çekici sinirlenmiş, atmış. Musa heykelinin burnunu kırmış. Bu Michelangelo. Heykel tıraş işte bir sanatsa o sanatta en zirvede olan şahıslardan birisi. Diğer taraftan Mimar Sinan. Mimar Sinan'ın yaptığı eserler hakikaten bugün bile sırrına insanlar ulaşamıyor. Hatta Avrupalı mimari alanında ihtisas yapmış. O alandaki en yüksek koltuklara oturmuş bir kişi. Avrupalı bu. Müslüman da değil. Öyle Mimar Sinan'ın makamını anlatmış ki yani çok tabii abartmış biraz. Ama Mimar Sinan'ın yaptığı bu eser işte eş benzeri olmayan bir eserdir deme manasında. Selimiye için diyor ki Allah bu Selimiye'yi gökte yaptı sonra yere indirdi. Bu bir insan işi olamaz diyor. Ya yani öyle abartmış ama şu var ki Mimar Sinan o sanat eserinde, o işte mimarlık dalında bir numara diyebiliriz. İşte bütün mimarları terazinin bir kefesine koysanız herhalde Mimar Sinan'ı tartamazlar o derece. Yine o alanda Mimar Sinan. Diyelim ki bir başka alanda işte Da Vinci dedikleri bir adam var. Mona Lisa şeyini yapmış, ressam. İşte bir başka alanda efendim Hattat Osman diye bir zat var. Kur'an hattı, işte Kur'an-ı Kerimleri hat ile yazmış bir zat. Yine bu alanda karıştırdığınız zaman o karşımıza çıkıyor. Asırlar geçmiş, Osmanlı zamanında yaşadığı halde ismi unutulmuyor. Hatta şöyle bir şey var. Hattat Osman Üsküdar'dan tekneye binmiş. Motor var ya şu anda. O zaman da kayıklar vardı herhalde. Nereye geçecek? Beşiktaş'a geçecek. Şöyle elini yoklamış, bakmış, kesesi yanında değil. Demiş ki evladım, para topluyor şimdi tabii teknedeki adam, kayıkçı neyse. Demiş evladım, benim demiş kesem yanımda değil, almayı unutmuşum. Ama demiş, benim demiş vav harfim kıymetlidir. Sana bir kağıda bir vav yazayım demiş, onu gidersin işte hat noktasında revaç bulan çarşılarda, dükkanlarda satarsın. Bu paranı fazlasıyla alırsın. Adam rahatsız olmuş. Demiş ya ihtiyar demiş işte niye paranı yanına almıyorsun falan filan. Neyse demiş yap bakalım ne yapacaksan. O çıkartmış bir vav harfi yazmış, vermiş. Bir gün bir çarşıdan geçerken bakmış böyle hat yazıları falan. Bir dükkancıya demiş ki ya benim elimde şöyle bir şey var, para eder mi? Bakmış altında Hattat Hafız Osman'ın imzası var. Demiş ki bu demiş tabii meşhur zatın demiş yazdığı bir harf. Al demiş, parayı vermiş. O zaman 100 yolcundan alacağı parayı sadece o vav harfinden almış o kayıkçı. Daha sonra bakmış ki bir iki ay sonra yine Hattat Osman kayıkta. Demiş ki efendim demiş, siz para vermeyin. Siz bir vav yazı versiniz yeter demiş. Yok demiş. O bir defa olur demiş. İşte baktığımız zaman bunları sanat dalında hemen karşımıza çıkıyorlar ve insanlar bunlara itibar ediyor. Ne kadar güzel hat sanatçısı, ne kadar müthiş bir mimar, ne kadar dehşet verici bir işte heykeltıraş, ne kadar usta fırçasını oynatan bir ressam diye bunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi bu sanatçıların böyle rağbet görmesi, itibar görmesi tamam. Peki bu insanlarla birlikte, bu sanatçılarla birlikte bütün insanları bir damla suda planlayan, programlayan, yaratan, icat eden sanatkar nasıl rağbet görmeli? Nasıl itibar edilmeli? Nasıl teveccüh edilmeli? Nasıl ona aşık olunmalı? Evet. Bunlara eğer seviyorsak Allah nasıl sevilmeli? Diğer taraftan bir örnek daha vereyim. Mesela ikram ihsan noktasında yine tarihe baktığımızda ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce yaşayan bir zatla karşılaşıyoruz. Hatem-i Ta'i ismi. İktisat Risalesi'nde de Üstad Bediüzzaman Hazretleri ondan bahseder. Hatem-i Ta'i bir ziyafet veriyor. Bütün halk ahali o ziyafete iştirak ediyor. Kendisi de çöle çıkıyor, bakıyor. Görüyor ki işte bir adam uzakta böyle dikenli bir geven deniyor buna. Sırtına almış gidiyor. O dikenleri de, o otun dikenleri de sırtına batıyor, kanatıyor. Demiş ki Hatem-i Ta'i büyük bir ziyafet veriyor mühim hediyelerle birlikte. Şu dikenli yüküne bedel gidip o ziyafetten istifade etsen, o hediyelerden de ikramlardan da alsan demiş. O ihtiyar demiş ki ben demiş bu dikenli yükümü çekerim. Hatem-i Ta'i'nin minnetini almam. Daha sonra Hatem-i Ta'i'den sormuşlar. Kendinden daha civanmert kimi buldun? Demiş ki o çölde dikenli yükünü çeken izzetli, muktesit ihtiyarı buldum demiş. Şimdi asırlar ötesinde böyle ikramlar, ihsanlarda bulunduğu için Hatem-i Ta'i'nin ismi unutulmamış. Ta 15-16 asır önce yaşayan bir adam olduğu halde. Peki ona böyle hürmet olursa, bütün mevcudata, bütün canlılara, bitkilere, hayvanlara, işte insanlara envai çeşit sofralar önlerine koyan, yağdıran, sonsuz ikram, ihsan sahibi Allah'a nasıl hürmet edilmeli? Nasıl sevilmeli? Nasıl muhabbet edilmeli? Yeryüzündeki bütün nimetler, hayvanların işte o 2 milyon tür hayvanların, her türünün milyar, katrilyonlar belki efradı var. Onların yedikleri, bitkilerin hakeza beslendikleri, insanların sofrala hepsini topla, hatta bir günlük değil, bütün dünyanın ömründe verilen erzakı topla, cennetteki nimetlerle kıyas edildiğinde bir kahvaltı hükmündedir diyor. Peki cennet nedir diye üstadımıza sorduğumuzda, cennet de diyor ki, Rahman isminin bir katresidir. Koca cennet, Rahman isminin bir katresidir. Şimdi dünyaya yağan yağmurları düşünün. Hazreti Adem'den kıyamete kadar. Bir damlası, sadece bir damlası cennet. Bütün yağmurları Rahman olarak, Rahman isminin tecellisi olarak düşünürsek şayet. O da olmaz çünkü sonsuzluk boyutu var. Ama şöyle düşünelim. Yani bir okyanustan bir damla bile değil cennet. Böyle ihsanperver, böyle ikramperver, böyle cömert bir zat nasıl sevilmeli? Bir örnek daha vereyim. Şefkat, merhamet deyince akla anneler gelir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri anneler için ne diyor? Şefkat kahramanları. Öyle şefkatli ki o şefkati sayesinde yavrusu için gözünü kırpmadan, bir an tereddüt etmeden canını feda eder. Afyonlu bir abi anlatmıştı. Afyon'da tarlaların arasını, hududunu belirleyen anız denilen işte otlar var. O otları yakmışlar. Bir de ne görsünler? Bir tilki kömür gibi yanmış. Ya bu tilki niye kaçmamış bu ateşi görünce? Ateş kendine doğru geliyor. Niye kaçmamış? Tilkiyi kaldırdıklarında bakıyorlar ki 2 tane canlı tilkinin yavruları. O yavrular heder olmasın, onlar yanmasın diye kendi canına feda etmiş. İşte şefkat kahramanı anneler. Üstad diyor ki, bütün validelerin şefkatleri Allah'ın rahmetinin yanında nedir? Ancak bir lem'ay tecelli rahmettir. Yani Allah'ın rahmetinin tecellisinin bir parçasıdır. Şöyle anlayabiliriz. Güneş, ayna, aynada yansıyan bir ışığın bir parçası. Bütün validelerin şefkatleri Allah'ın rahmetinin yanında işte bu örnekteki gibidir. Bütün valideler deyince hayvani valideler, insani valideler. Allah Allah. Öyleyse bu sonsuz rahmet sahibi, sonsuz şefkat sahibi olan Allah'a nasıl muhabbet etmek lazım? Nasıl sevmek lazım? İşte lizatihi mahbubtur demesi bu. Allah sevgilidir. Herkes sever. Sevmeyen Allah'ı tanımadığı için, bilmediği için sevmiyor. Allah'ın düşmanları Allah'ı bilseler, tanısalar onlar bile severler. Onlar da iman ederler. Bilmedikleri için. Allah mucit, vacibül vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulmetleri vardır. Burada yine Cenab-ı Hakk'ın bir ismi, mucit ismi karşımıza çıkıyor. Mucit icat eden demek, yoktan yaratan demek, örneksiz yaratan demek. Yarattığı şeyi bir kez yaratan, bir kez icat eden. Çünkü ihtiyacı yok. Çünkü sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz irade sahibi. Vacibül vücut ise varlığı zorunlu demek. İşte Allah mucit, vacibül vücut olduğundan ona yakınlaştığında vücut nurları, uzaklaştığında budiyetinde de adem zulmetleri, yokluk karanlıkları vardır. Buradaki uzaklaşmak, yakınlaşmak Allah'ın zatıyla ilgili değil. Çünkü Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Yani biz Allah'ın zatına yakınlaştık falan, o manada değil. Buradaki yakınlaşmak, uzaklaşmak Allah'ın rahmetine, şefkatine, merhametine, rızasına, hoşnutluğuna yakınlaşmak, uzaklaşmak manasında. Uzaklaşmak nasıl uzaklaşmak olur? Allah'ı tanımamak, Allah'ı gaflet etmemek, Allah'ı la münasebetlerine dikkat etmemek. İşte imandan, itaatten, takvadan, işte Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu manadan uzaklaşmak demek. Yakınlaşmak da bilakis imanın inkişaf etmesi, marifetin inkişaf etmesi, muhabbetin inkişaf etmesi, işte Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun manaya yaklaşmak demek. Allah'ın rahmetine yaklaşmak demek. Merhametine liyakat kesbetmek demek. Mucit ismiyle, vacibül vücutla alakası ne diye düşündüm de, vacibül vücut yani varlığı zorunlu. Şimdi bu bir yüzük. Bu yüzük varsa bu yüzüğü yapan sanatçı da var. İşte diyelim ki sarraf da var, altın varsa, işlemeli bir altın. Onun bir sarrafı var. Bir mektup varsa, bir katip var. Burada önümde bir kitap duruyor. Bir müellif var. 2 kere 2, 4 bir resim varsa ressamın vücudu vaciptir. Zorunludur, mecburidir. Resim var, ressam yok. Bunu diyemezsiniz. Sanat var, sanatçı yok. Sanatkar yok diyemezsiniz. Sanat varsa sanatkarın varlığı vaciptir. Öyleyse kainat varsa Allah'ın varlığı nedir? Zorunludur. Hatta zerrat-ı kainat adedince Allah'ın varlığına tevhid delilleri vardır. Bu kadar varlığı bedihi olduğu halde sen ondan uzaklaşırsan, işte iman etmezsen, inkar edersen veya gaflet edersen veya onun emirlerine lakayt davranırsan veya onun yasaklarını çiğnersen, hududunu aşarsan, yani bu kadar varlığı bedihi, zaruri, apaçık, güneş gibi meydanda olan bir zatı yokmuş gibi farz ederek bir hayat yaşarsan, işte o zaman sen Adem yokluk karanlıklarına mahkum olursun. Buradaki yokluk anladığımız yokluk manasında değil, mahrumiyet manasında. Yani senin için şefkat olmaz. Yok. Sana rahmet yok. Sana acımak yok. Özellikle ehli küfür için söylüyoruz. Sana lezzet yok. Sana saadet yok. Sana dostlarınla visal yok. Mahrumiyet. Bu manada yokluk var sana. Ama ne kadar? Ehli küfürse ebediyen. Halidine fiha ebeda. Diğer taraftan mucit ismi de yine muazzam bir açılım sunabilir bize bu noktada. Şimdi mucit icat eden demek. Allah beni icat etti. Bir damla suda benim planımı, programımı yazdı. İşte karanlık bir yerde beni kimsenin elinin uzanamayacağı, kimsenin yardım edemeyeceği, kimsenin İmdad edemeyeceği bir yerde bana yardım etti. Beni besledi. İşte bir et parçası iken, bir su iken, bir et parçası iken, işte o et parçasını şekillendirdi. Milyon ihtimal, milyar ihtimaller içerisinde en güzel olan insan suretine kasıtlı bir şekilde soktu. Gözümü açtı, kulağımı açtı, ağzıma bir dil koydu. İşte vücudumu, kalbimi çalıştırdı ilahir. Beni dünyaya gönderdi. Sonra annemi, babamı, işte ailemi bana yardımcı kıldı. Sonra güneşi benim için çalıştırdı. Yeryüzünü benim için çalıştırdı. Bulutları benim için sevk ve idare etti. Bütün ihtiyaçlarım için arkamda bir kainat fabrikası çalıştırdı. Böyle bir mucit, ben bunu tanımazsam nihayetsiz derecede hiçliğe. Yani bütün lezzetlerden, saadetlerden, rahmetlerden, merhametlerden mahrumiyete giderim. inkar edersem, tanırsam da kurbiyet nurları, ebediyen var olurum. Ebedi cennette Allah'ın ebedi nimetlerinden istifade ederim. Zira ebedinin sadık dostu ebedi olacaktır. Kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur. Evet, bugün bu perişan olan insanlık eleman eleman feryatlarıyla aslında hakikatte Allah'ı arıyor. Gençliğimiz Allah'ı arıyor. İşte o uyuşturucu bataklığına düşenlerden tutun, alkolün pençesinde perişan olanlardan tutun, işte aile hayatında efendim huzursuz, perişan bir şekilde yaşayanlardan tutun, işte mahkeme salonlarında boşanmalara müracaat edenlere varıncaya kadar, aileleriyle sorun yaşayanlara kadar herkes aslında Allah'ı arıyor. Aslında bu insanların kurtuluşu, işte sıkıntı, depresyon, problem olarak hayatı görüp bir kör düğüm içerisinde perişan olanların, işte içkiye, uyuşturucuya, alkole müracaat edenlerin aslında sıkıntısı Allah'a ulaşamamak, Allah'ı bulamamak. Bunların çaresi Allah'ı bulmak. Hepimiz için aynı şey geçerli. Biz Allah'ı kaybettiğimizde bizim için hayat azap olur. Allah'ı bulduğumuzda hayat bizim için lezzet olur. Hayat bizim için saadet olur. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Allah'ı kaybeden hiçbir şey bulamaz. Başına bela bulur. Dolayısıyla üstadımızın bir ifadesi var. Diyor ki bu insan denilen makinenin tekemmülatının buharı diyanettir. Ya bir insan makine mi? Bu nasıl tekemmül edecek? Bundan huzur, mutluluk, saadet, lezzet, efendim, ferahlık, mamulatı çıksın mı bu makineden? İstiyor muyuz? Evet. Öyleyse bu makinenin buharı diyanet olmalı, din olmalı, iman olmalı, ibadet olmalı. Eğer böyle olursa bu makineden huzur, mutluluk çıkar. Böyle olmazsa stres, bunalım, kavga, dövüş, efendim, dumanları, kirleri, pasları dökülür. Ve ayette de geçiyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Biz Allah'ı zikredersek mutlu oluruz. Allah'a ibadet edersek mutlu oluruz. Allah'ı seversek mutlu oluruz. Yani Allah'a iman edeceğiz. Allah'ı tanıyacağız. Allah'a muhabbet edeceğiz. Allah'ın rıza dairesinde yaşayacağız. Mutluluk bununla bulunur. Bundan gayrı bulunan mutluluklar sahtedir. Onlar mutluluk değildir. Onlar geçicidir. Kendisini muvakkat, geçici bir süre aldatmak demektir. Başka bir şey değildir. Hakiki mutluluk Allah'ı bulmakla, Allah'a iman ve itaat etmekle elde edilir. Onun için kainattan küsmüş, dünya zinetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur, Allah'tır. Allah'a firar etmeyen, Allah'a işte şu dünyanın sıkıntılarından iltica etmeyen, sığınmayan asla kurtulamaz. Asla dünyada da ahirette de saadeti bulamaz. Allah bakidir, alemin bekası ancak onun bekasıyladır. Evet, Allah bakidir, alemin bekası, baki bulması onun bekasıyladır. Allah maliktir, sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor. Şimdi Allah diyor ki, Tövbe suresinde, diyor ki, malınızı, nefsinizi bana satın. Karşılığında ben size cennet veriyorum. Satın alıyorum sizin malınızı. Neyi vücudumu, neyi malımı, neyi evladımı bana sat diyor. O zaman ben bunun karşısında size ebedi saadet, cennet kalitesinde büyük bir nimet ihsan edeceğim. Tamam da Satacağımız şey zaten Allah'a ait. Bu vücut benim mi? Hayır. Bu vücut benim olsa bu vücudun idaresi de bende olurdu. Şimdi saçlarım beyazlıyor, engel olamıyorum. Vücudum işte ihtiyarlıyor, yoruluyoruz. Eskiden şöyle şöyleyken şimdi böyle. Efendim, engel olamıyorum. Hani vücut senindi? Pankreasım nerede çalışıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Hani vücut benimdi? Kanımı ben temizlemiyorum. Hani vücut bana aitti? Vücut bana ait değil. Vücut bana ait olsa bir kere hep genç kalmak isterim. Ne saçım dökülsün, ne saçıma aklar düşsün istemem. İhtiyarlamak istemem bana ait olsa. Benim hep söylediğim bir söz var. İnsan yüzündeki kılları cımbızla çekebilir. Bak, orada bir tasarruf var. Ama vücudundaki kanser hücrelerini cımbızla alıp atamaz. Niye? Vücut da tasarruf eden o değil çünkü. Evet, vücut bize ait olmadığı halde, Allah'ın olduğu halde Allah bana satın diyor. Ya bundan büyük bir şeref, bundan büyük bir nimet olabilir mi? Bundan büyük bir kar içinde kar olabilir mi? Senin olmayan bir şeyi satıyorsun ve karşılığında ebedi bir fiyat alıyorsun. O cihat ayeti işte olarak mesela Allah yolunda mücahede edenler dediğimizde satma işini mesela vücudunu Allah'a satma işini ilk zahir manasında şöyle anlıyoruz. Yani Allah yolunda cihat etmek, vücudunu Allah dini uğrunda telef etmek, feda etmek. Bunu sahabeler muazzam mükemmel bir şekilde yapmış. Bir örnek verip geçeceğim. Abdullah bin Cahş Hazretleri, işte İran Fatihi Sa'd bin Ebi Vakkas bir savaşta ona diyor ki ben diyor bir dua edeceğim, sen amin de, sen dua et ben de amin diyeyim. Tamam diyor, elini açıyor, ya Rabbi ben senin işte bir münkir, inkarcı, kafir bir birisiyle beni karşılaştır. O beni şehit etsin. Sonra benim gözlerimi oysun, kulaklarımı kessin, burnumu kessin. Şimdi elini açmış böyle dua ediyor. Sonra benim yüzümden kanlar akarak ben senin huzuruna geldiğimde sen de bana de ki ey Abdullah senin halin ne? Ya Rabbi ben bu azalarımla çok günah işledim. Bu azalarımla sana gelmeye utandım. Ve ben bunları senin yolunda feda ettim diyeyim. Diye dua ediyor. Sa'd bin Ebi Vakkas önceden sözleşmiş oldukları için hüzünlense de yani hoşuna gitmese de amin diyor. Sonra o dua ediyor. Abdullah bin Cahş Hazretleri amin diyor. Savaşın neticesine tam duada istediği gibi Abdullah bin Cahş bulunuyor. Radiyallahu anh. Yani onlar vücutlarını Allah'a satmakta tereddüt etmemişler. Özellikle sahabeler, ecdadımız, işte şehitlerimiz de elhamdülillah. Hala günümüzde yine bu manada. Ama bir de bunun başka bir manası var ki altıncı sözde bu anlatılıyor. Bu gözü Allah'ın razı olacağı şekilde kullanmak da diyor Allah'a satmaktır. Haram işlersen şeytana satıyorsun, nefsine satıyorsun. Ama tefekkür için kullanırsan, Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde kullanırsan, Kur'an okumak için ilahir kullanırsan Allah'a satmış oluyorsun. Her azanın kendine özel ibadeti var. O ibadetleri yaparsan o azayı Allah'a satmış oluyorsun. Ama o azalarla günah işlersen Allah'a satmamış emanete hıyanet etmiş oluyorsun. İşte Allah'a satarsan Allah kendine ait olduğu halde o mülkü senden satın alıyor, karşılığında ebedi cennet gibi bir fiyat veriyor. Bunu biz şöyle anlatıyoruz bazen. Ben diyelim ki bir abiden diyorum ki abi bana araç lazım, bir araba lazım. İşte memlekete gidip geleceğim 15 gün böyle bir dolaşıp geleceğim. Arabanı bana tahsis edebilir misin? Evet diyor ama şartlarım var. Arabanın bakımını yaptır, lastiklerini işte şuyunu buyunu kontrol ettir, temiz kullan, trafik kurallarına uygun kullan, benzinini koy vesaire. Bu şartlarını yerine getirsen tamam, ben tamam şartları kabul ediyorum. Gidiyorum, geliyorum, diyorum ki aracı ben size teslim edeceğim abi. Bakıyor, sen çok güzel kullanmışsın, çok temiz kullanmışsın, bakımını yaptırmışsın. Buyur diyor, araba senin olsun. Şimdi arabanın zaten mazotunu kullansam, bakımını yapsam, lastiğini, şuyunu, buyunu kontrol ettirsem ben yolculukta rahat ederim. Yolculukta rahat etmem için zaten bunlar gerekli. Ayrıca o arabayı bana verenin rahat etmesi için değil ki bu. Benim için gerekli bunlar. Ayrıca bir de böyle yaptığım için bana bu arabayı hediye ediyor. Şimdi biz haramdan, günahtan, Cenab-ı Hakk'ın çizdiği o hudutların dışına çıkmamaktan dolayı zaten mutluluğu, lezzeti, saadeti, hakiki huzuru buluyoruz. Hakiki lezzeti, saadeti, nimeti, insanlığı buluyoruz. Bir de Allah bunun üzerine dünyada bize bu şerefi, bu nimeti ihsan ettikten sonra ebedi hayatta da büyük bir şeref ihsan ediyor. Cennet kalitesinde ebedi bir nimet veriyor elhamdülillah. Allah gani-i munidir, her şeyin anahtarı ondadır. Bir insan Allah'a halis bir abd olursa Allah'ın mülkü olan kainat onun mülkü gibi olur. Allah zenginler zenginidir. Bütün zenginlikleri de veren odur. Kendisi de sonsuz zenginlik sahibidir. Dolayısıyla biz bir şey istediğimiz zaman onu Allah'tan isteyelim, Allah bize verir. Allah'tan gayrısından istesek de o kişi den onu ancak Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle alabiliriz. Yani dolayısıyla anahtarlar Allah'ın elinde. Bunu bilmek lazım. Onun dışında kimsede anahtar yok. Boşuna başka kapılara müracaat etmemek lazım. Çünkü gani-i muni olan Allah'tır. Allah'a müracaat ettin mi? Bütün kainat senin mülkün olur. Bütün mevcudat, bütün mahlukat sana musahhar olur. Onun için Üstad Hazretleri mektubatta diyor ki Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Onu bulsan her matlubunu buldun. Ne istiyorsan ona ulaştın demektir. Hadsiz minnet ve korkulardan kurtuldun. Çünkü her şeyin, o korktuğun şeylerin dizgini de yine Allah'ın elindedir. Vesselam. Cenab-ı Hakk'ı bulmayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Kendini bize buldursun. Bizi gaflet karanlıklarında efendim kaybolanlardan eylemesin inşallah. Marifetullah'ta, muhabbetullah'ta, ubudiyette, o semalarda en yüksek yerlere çıkmayı, ulaşmayı, arşa yücelmeyi, ubudiyetin miracına yücelmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin. Marifetullah sırlarını ruhumuza, kalbimize, alemimize, dünyamıza açsın inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahire davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tamam, as-salavat.